Herkese merhaba arkadaşlar, ben Erdi Özoğa. Her zaman olduğu gibi yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu defa konumuz mobil işlemciler olacak çünkü önümde durmakta olan iPad Pro'nun lansmanı esnasında Apple bu cihazda kullandığı A9X işlemcisi sayesinde iPad Pro'nun bu sene satılan dizüstü bilgisayarların %80'inden daha hızlı olduğunu iddia etmişti. Biz de bu videomuzda bu iddianın ne kadar geçerli olup olmadığına cevap aramaya çalışacağız. Bunu yaparken de farklı tabletlerden ve farklı dizüstü bilgisayarlardan istifade edeceğiz. Şimdi isterseniz yavaş yavaş teknik özellik kısmına geçelim. A9X işlemcisi tam olarak nedir? Hangi özelliklerle rakiplerinden ayrılıyor? Buna bir göz atalım, ardından da karşılaştırmalı tablolarla performans seviyesini irdelemeye başlayalım. Apple dendiğinde akla ilk gelen sıfat belki bu olmasa da şirket aynı zamanda dünyanın en büyük işlemci firmalarından bir tanesi. Çünkü her yıl satılan milyonlarca cihaz aynı zamanda bir o kadar işlemci sevkiyatı anlamına geliyor. Yarı iletken endüstrisindeki isim yapmış pek çok mühendisi bünyesine katan Apple, buradan kazandığı dinamizm sayesinde son birkaç jenerasyondur mobil dünyanın en güçlü işlemci tasarımlarını imza atıyor. Şirketin en yeni hamlesi olan A9X de bu akımı bozmuyor ve muadil olmayan bir performansla çıkıyor karşımıza. Peki ama A9X ne kadar hızlı? Rakipleri ne durumda? Ve x86 tabanlı işlemcilerle kıyaslarken nelere dikkat etmek gerekiyor? Hadi gelin hep birlikte bu sorulara cevap aramaya başlayalım. A9X, iPhone 6S ve iPhone 6S Plus'taki A9 işlemcisi ile aynı çekirdek tasarımını paylaşıyor. Twister kod adını taşıyan tasarım, A8 ve A8X'deki Typhoon çekirdek tasarımını performans ve verimlilik optimizasyonlarıyla güncelliyor. İşin açıkçası burada pratik kullanımı etkileyebilecek birkaç önemli gelişmeden söz edebilirim. Bunlardan ilki bellek kontrolcüsü tarafında. Önceki nesilden farklı olarak artık low power DDR4 bellek kullanımına geçildiği için ciddi bir band genişliği artışı söz konusu. iPhone'daki işlemcilerden farklı olarak 4 kanal 128 bit kontrolcü ile gelen A9X'de çekirdekler ve iş hatları arasında 50 GB saniyelik muazzam bir veri transferi sağlanabiliyor. Üstelik low power DDR4 selefine kıyasla band genişliğini arttırırken aynı zamanda çalışma geriliminde de 1.2 volttan 1.1 volta düşürerek enerji tasarrufu tarafında da ciddi kazanımlar getiriyor. Bir diğer önemli güncelleme ise bellek alt sisteminde. V2 dediğimiz seviye 2 tampon bellek kapasitesi yeni işlemcide 1 MB'dan 3 MB'a yükseltilmiş durumda. Bu sayede A9X işlemcisi L3 bellek öncesinde daha fazla veri ve konut bilgisini depolayarak ihtiyaç anında çok hızlı bir şekilde geri çağırabiliyor. Normal koşullarda artan bellek kapasitesi yoğunluğa bağlı olarak erişim süresini yavaşlatsa da Apple mühendisleri tasarım esnasında bunun üstesinden gelmeye başlanmış. Zaten fark yaratan kısımlardan bir tanesi de bu. Bunlara ek olarak performans aşamasındaki en aktif rolü 2.26 GHz olan saat hızı belirliyor. Apple'ın 2 GHz barajını aştığı ilk platform olan A9X, saat hızı olarak Cydia A8X'ten %51, iPhone 6S'nin A9 işlemcisinden ise %22 daha hızlı. Mimari tarafta bu değişikliklerin hepsi yeni üretim geometrisi sayesinde hayata geçmiş durumda. FinFET geometrisini 20 nanometre altı üretim süreciyle kullanan Apple, bu sayede performans ve güç tüketimi arasında denge yakalamayı başarmış. Fabrikasyon aşamasındaki gelişimle iPad Pro, özellikle yük altındaki pil tüketim takibinde diğer iPad modellerine nazaran daha yüksek işlem gücüne rağmen daha iyi pil ömrü sunabiliyor. A9 işlemcisinin TSMC'deki 16 nanometre üretim süreciyle 104 mm kare zar alanına sahip olduğunu düşünürsek eğer A9X'in boyut ve transistör sayısı olarak çok daha büyük bir silikon olacağını öngörebiliriz. İşte bu tablo sadece performans değil, boyut olarak da ARM işlemcilerin x86 tabanlı işlemcilerle yarışır hale geldiğinin en büyük göstergesi. Kısacası altyapıda yapılan güncellemeler ve artan saat hızıyla birlikte performans tarafında ARM ekosisteminin aynı döngü içerisinde çok daha yüksek işlem başarımı sunan çekirdek tasarımı artık daha da güçlü bir durumda. Test sonuçlarına birazdan değineceğim, lakin öncesinde isterseniz A9X'de kullanılan grafik işlem birimine de kısaca göz atalım. iPhone 6S ve iPhone 6S Plus'taki PowerUI GT7600 grafik işlem birimi, üretici firma Imagination tarafından sağlanan bilgilere göre 6 kümeli varyasyonuyla Xbox 360 oyun konsoluna benzer grafik gücü sunabiliyor. Konsol seviyesinde ya da değil, kesin olan şu ki yeni iPhone'lar söz konusu oyun performansı olduğunda çok güçlü bir başarımla çıkıyor karşımıza. iPad Pro'da ise durum biraz daha farklı. Daha büyük ve daha yüksek çözünürlükte ekran, aynı zamanda çok daha farklı uygulamalar altında yüksek performans sunabilmeli. Apple'ın dokümanları iPad Pro'yu 1. nesil iPad ile kıyaslarken işlem gücünün 22 kat, grafik gücünün ise 360 kat arttığını, bir zamanlar masaüstü bilgisayarlar bir yana iş istasyonlarıyla yapılan kimi görevlerin bile artık iPad Pro ile yapılabileceğini gösteriyor. Bunları alt alta getirdiğimiz zaman GPU tarafından ciddi bir ilerleme olması gerekiyor ki bu söylemlerin dayanak noktası zayıf kalmaz. Dolayısıyla Apple'ın tercihi yüksek performans segmentinde olabilecek en uygun ve en performanslı seçenek olarak çıkıyor karşımıza. Evet arkadaşlar, bu kadar detay sonrasında şimdi isterseniz performans değerleriyle videomuza devam edelim. Önce mobil işlemcileri kendi arasında kıyaslayacak, ardından x86 yani masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardaki bir takım işlemcilerle karşılaştırmasını yapacağız. Şu an ekranlarınıza gelen tablo Geekbench skorlarını gösteriyor. A9X işlemcisiyle iPad Pro bir önceki en hızlı iPad'den neredeyse 2 kat daha hızlı. Örneğin Qualcomm Snapdragon 810'dan tek çekirdekle neredeyse 2 kat, Samsung'un Exynos 7420 platformundan ise %50 civarı daha hızlı. A9'dan ise %30 civarı daha hızlı olduğunu söyleyebilirim. iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'taki A9 işlemcisi çift çekirdekli olmasına karşın Android ekosistemindeki 8 çekirdekli platformları yakalıyor, ancak tek çekirdek tablosundaki sonuç tekrarlanamıyordu. A9X ise durumu toparlıyor ve çok çekirdek başarımında arayı açan sonuçlara imza atıyor. A8X'e kıyasladığımızda tek çekirdek kriterindeki 2 kata yakın fark eriyor ve %25 seviyesine düşüyor. Bunun nedeni ise tahmin edebileceğiniz üzere çift çekirdekli olan A9X'e kıyasla A8X'in 3 çekirdekli bir profile sahip olması. Şimdi isterseniz A9X'i x86 tabanlı işlemcilerle kıyaslayalım. Özellikle tek çekirdek performansında A9X hem Core işlemcilerini hem de 5 ile 6. nesil Core i5 işlemci ailesinin ortanca modellerini geride bırakmayı başarıyor. Çok çekirdek sonuçları ise işlemciye göre değişse de tablo %30 civarı Intel lehine değişiyor. Özellikle Skylake tabanlı yeni nesil işlemcilerle birlikte. Ancak burada şunun altını çizmek gerekiyor. Evet, Geekbench testinde A9X masaüstü sınıfı bir tablo ortaya koyuyor. Tüm ARM işlemcileri açıkça geride bırakıyor ve kim x86 işlemcilerin önünde ilerleyebiliyor, ama özellikle x86 tarafında şöyle bir durum söz konusu. Geekbench'in x86 versiyonunda performans analizi için kullanılan iş yükleri mobil işlemciler için kullanılan iş yüklerinden daha uzun. Dolayısıyla bu sebepten ötürü Intel işlemciler Geekbench altındaki uzun iş yükünde işlem tamamlanmadan turbo frekansını düşürdüğü için gerçek anlamda ideal performans seviyesini yakalayamıyor. Dolayısıyla ARM işlemcileri ARM işlemcilerle kıyaslarken Geekbench önemli, x86 işlemcileri x86 ile kıyaslarken Geekbench yine önemli, ancak ARM işlemcileri x86 işlemcilerle kıyaslarken Geekbench testine bakılabilir, fakat %100 kesin sonuç gibi de görmemek gerekir. Eğer ARM işlemcilerde kullanılan aynı işlem uzunluğuyla yapabilseydik bu testi, muhtemelen x86 işlemcilerin göstereceği performans daha farklı olacaktı. Ayrıca Geekbench'in testlerde kullandığı algoritmalardan bazıları, özellikle şifreleme tarafındaki bir takım algoritmalar, ARM tarafında donanımsal hızlandırma desteği gösterdiği için örneğin x86 tabanlı işlemciler o algoritmalarda maalesef varlık gösteremiyor. Ancak Geekbench'e göre bu algoritmaların yaratacağı fark en fazla %3-%4 seviyesine seyredecektir. Dolayısıyla ARM tabanlı işlemcileri kıyaslamak için Geekbench çok iyi, ama ARM ve x86 işlemcileri birbiriyle kıyaslayabilmek için %100 tutarlı demek pek mümkün değil açıkçası. Fakat aynı testin mesela bellek bant genişliği ölçümü tüm işlemciler için kullanılabilir. Daha rasyonel, evrensel bir test için örneğin SunSpider gibi JavaScript tabanlı testler veya neredeyse tüm işlemci dünyasını desteklediği SpecCPU gibi uygulamalardan istifade edilebilir. Grafik performansına göz atalım isterseniz, ortaya çıkan sonuç itibariyle A9X hiçbir rakibine acımıyor ve çok ciddi bir fark çıkartıyor ortaya. GPX Bench ile yapılan hem on-screen hem de daha iyi bir analiz için çözünürlükten bağımsız off-screen testlerde muadil olmayan bir performans gösteriyor A9X. Hatta iPhone 6s'nin GPU'suna tam 2 kat daha hızlı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle 128 bit bellek kontrolcüsü, DDR4 bellek ve daha güçlü altyapı kombinasyonu ortaya gerçekten muazzam bir paket çıkarmış. Evet arkadaşlar, ortaya çıkan performans değerlerini görmüş olduk. A9X ile Apple gerçekten muazzam bir şey imza atmayı başarmış. Çünkü ortaya çıkan performans değerleri itibariyle A9X'in ARM tarafında tüketici ürünlerine kullanılabilecek bir başka muadili de en azından şu an için bulunmuyor. X86 tabanlı çözümlerle kıyaslayacak olursak eğer, elimizdeki test uygulamaları bir takım değerler veriyor, ancak bunların gerçek dünya koşullarını yansıttığını düşünmüyorum, çünkü algoritmik seviyede kullanılan bir takım değerler işlemciler arasında bazı faktör oluşturabiliyor. Kaldı ki kullanılan işlemcileri test ettiğimiz cihazlar farklı yazılım platformlarına sahip olduğu için arada ister istemez bir takım farklar söz konusu olabilir. Tüm bunlara ek olarak Intel kanadı Geekbench testinde kullanılan x86 kodlarının, x86 iş yüklerinin ARM tabanlı işlemcilerde kullanılan iş yüklerine göre daha uzun olmasında bir handikap olarak, bir adaletsizlik olarak gösteriyor. Dolayısıyla ileriye dönük olarak şunu söylemek mümkün: A9X ile ARM dünyasının nereye doğru gidebileceğinin en güzel örneklerinden birisini görmüş olduk. Örneğin şu aşamada Apple bu işlemciyi çift çekirdek yerine 8 çekirdekli yapıp bir takım dizüstü bilgisayarlarında, MacBook Air'larda da kullanılabilir. Ama burada eli kolu bağlayan temel kriter kullanılacak yazılımların işlemci uyumluluğu, geriye dönük işlemci desteği. Çünkü bugün MacBook Air'ı açıp bir Adobe Premiere üzerinde video işleyebiliyorsunuz, ancak aynı uygulamayı A9X ya da A10X üzerinde en azından şu aşamada çalıştırabilmek pek mümkün değil. ARM vs. x86, yani ARM işlemcileri x86 işlemcilerle kıyaslayabilmek için, gerçek anlamda doğru sonuçlara ulaşabilmek için biraz daha beklemek gerekecek gibi görünüyor. Ben Erdi Özdağ, umarım sizler için faydalı bir videoya daha imza atabilmişimdir. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.